Yani burada Kordonya da çok büyük bir yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi Üniversite Üniversitesi.
Programlara dağılmış bir insan bir sistemi kapkaranlık içerisinde. Şu kadar bir hal ediyor.
İyi günler sayın izleyicilerimiz. Bir Yaşam ve Sağlık programında daha birlikteyiz Pınar Hanım'la beraber sunduğumuz çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Ali Çiftçi Beyefendi konuğumuz bugün. Uluslararası Klinik Gelişim Federasyonu Başkanı. Klinik psikologsunuz aynı zamanda. Evet. Çok çeşitli alanlarda faaliyetleriniz var. Buyurun.
Hoş geldiniz.
Faaliyetiniz hoş geldiniz tabii.
Hoş bulduk. Teşekkürler. Klinik psikoloğum evet. Kişisel Gelişim Federasyonu Başkanlığı'nı yapıyorum aynı zamanda.
Yurt dışında da faaliyetleriniz var ama değil mi?
Yurt dışında da faaliyetimiz var. İsviçre'de özellikle St. Clement Üniversitesi'nde de aynı zamanda öğretim üyesiyim. Oraya da gelip gitmeye çalışıyorum zamanım oldukça. Türkiye'de de Ankara Üniversitesi'nde insan ilişkileri bölümünde faaliyet gösteriyoruz. İşimiz aslında temelde iletişim. Belki çağın adı iletişim çağı ama en önemli problemlerinden bir tanesi de galiba iletişimsizlik. İletişimle ilgili de ilgili olmayan herhangi bir kimse de ne yazık dünya üzerinde yok. Türkiye'de de olduğu gibi anneler, babalar, çocuklar, patronlar, işçiler. Geçen bir haber bülteninde bir haber izledim. Maraş'taydı galiba, yanlışlık olmasın. Diyor ki bir işçi, her gün haberlerde de izliyoruz, cinnet geçirdi.
Evet.
Ve işte karısını ve iki tane çocuğunu da efendim ilhak etti, öldürdü. Bir de üzerine kendisi de intihar etti. Şimdi inancı olan bir insanın galiba bu faaliyeti yapması zaten çok mümkün değil. Ama niye bir insan bu noktaya gelir? Çok küçük bir nedeni olduğu hemen ardından yapılan bir araştırmada anlaşıldı. Neyi biliyor musunuz neden? Çok ilginç, çok da komik bir neden. Son bir haftadır işine her gün 5 dakika geç kalan bir adam bu adam. Ve işin sahibi, işveren yanına çağırıyor ve ciddi bir fırça atarak 5 dakika bir daha geç kalmamasını söylüyor. Hassas bir arkadaş olduğu için dışarıya çıkıyor. Biliyorsunuz fırçayı yedikten hemen sonra dışarıya çıkan bir işçi yanındaki arkadaşıyla bu meseleyi mutlaka bir konuşur.
Evet.
Uzatır da çok da olumlu şeyler de söylemez. Hatta patronuyla ilgili mümkünse işte beraber kurduk burayı, 15 sene önce şöyle bir adamdı, şimdi şöyle bir adam oldu. Yerleri bile sildiğimi hatırlıyorum, işte insan kıymet bilmeli, değer bilmeli diye bazı şeyler söylediğini duyar gibisinizdir. Bu arkadaşımız bu fırçanın hemen akabinde akşam eve gittiğinde, ne yazık ki eve birazcık geç gidiyor, dışarıda ne yazık ki alkol alıyor. Hemen akabinde eşinden ciddi bir fırça yiyor, niye geç kaldığı ile ilgili. Hassas da bir arkadaş eşine şiddet uyguluyor. Eşi ona tekrar cevap veriyor. Ve kavganın neticesinde beylik tabancasıyla eşini vuruyor. Sonra çocuklarını vuruyor alkolün etkisiyle ve kendisini de vuruyor. Bakın çok kolay bir şey belki ama küçücük bir 5 dakikalık bir tartışma bir insanın ve bir ailenin ortadan kaybolmasına neden oldu. Ama biz bunu izlerken haberlerde sadece şu bölümü izliyoruz. Cinnet geçirdi ve ailesiyle kendisini de öldürdü. Peki aynı şey çok basit bir iletişim ustalığıyla ortadan kaldırılıp tamamıyla de kişinin mutlu olabileceği bir hale getirilebilir miydi? Getirilebilirdi. Evet. Psikolojide ve bizim de ailelerde de en büyük sorunumuz nasıl eleştiri yapacağımızı çok iyi bilmemek galiba. Anneler çocuklarını nasıl eleştireceğini bilmiyor. Eşler birbirini nasıl eleştireceğini bilmiyor. İşveren işçiyi nasıl eleştireceğini bilmiyor. Biz psikolojide buna sandviç metodu diyoruz. Neden sandviç metodu? Hani iki tane ekmeğin arasında bir biftek varsa bu sandviç ya da herhangi bir şey. İki tane güzel şeyin arasında yapacağınız ya da söylemek istediğiniz olumsuz şeyi söyleyin diyor. Nasıl söylemeniz gerekir? O işveren bu işçiye bunu nasıl söylemeliydi? Yıllardır çalıştığı 15 senelik işçi diyebilirdi ki 15 senedir birlikte çalışıyoruz ve senden çok faydalandık. İnanılmaz güzel işler yaptın. Bize çok faydalı oldu. Ancak son 3-5 gündür özellikle 5 dakikalık bir geç kalma diğer insanlara çok olumlu bir örnek teşkil etmiyor. Eğer buna da dikkat edersek belki çok uzun süre daha birlikte çalışabiliriz. Ve biz senden çok memnun da belki bundan sonraki zaman diliminde de olacağız deseydi, bu kişi dışarıya çıktığında iki önemli unsura dikkat ederdi. Bir, objektif bir kişi var karşısında. Çünkü hem olumluyu görüyor hem olumsuzu görüyor. İki, yargılamadı, sorgulamadı, sadece bir eleştiride bulundu diyebilirdi ve o aile de ortadan kalkmış olabilirdi. Sadece bakın basit bir değişiklik,
evet,
yöntemli değişiklik insan hayatında çok ciddi bir değişikliğe neden olabilir. Yapılan bir araştırma var, 2001 yılından bu yana TÜİK'in bir araştırması. Diyor ki evlenen kadınlar üzerinde yapılmış bir araştırma. Evlenen kadınların evlenme nedenleriyle aynı kadınların boşanma nedenleri %72 birbiriyle aynı çıkmış. Yani aynı nedenle evlenmiş adamlar, aynı nedenle kocasıyla boşanmış. Nedir biliyor musunuz nedenler? Çok ilginçtir. Diyor ki, çok yakışıklı diye evlenmiş, herkes ilgi gösteriyor diye boşanmış. Çok tutumlu diye evlenmiş, cimri diye boşanmış. Çok cömert diye evlenmiş, müsrif diye boşanmış. Yani insan bir şeyi nasıl isimlendirirse buna bağlı olarak tepkisi de ona göre görmüş olduğunuz gibi değişiyor. Ya da zihin öyle bir çalışıyor ki aynı neden evlenmek için, aynı neden farklı isimlendirdiğinizde boşanmak için bir neden haline gelebiliyor. Bizim için belki de iletişimi gerçekleştirdiğimiz tek bir zemin var. O da kelimeler. Kelimeleri düzgün seçtiğimizde,
evet,
efendim, aldığımız sonucun %100 hatta %500 değiştiğini söyleyebiliriz.
Demek ki işimiz iletişim. Söylediklerinizden şu anlaşılıyor. Eğitim çok önemli. Yani mesela söze başlarken şöyle başladınız. Eğer bu kişi Allah korkusu, Allah inancı olsaydı tabii ki bunları yapmazdı. Haram çünkü, yani büyük haram girmiş oluyor. Hem bir masum insanı öldürmüş oluyor, hem kendini öldürmüş. İntihar o da haram. Her yönden de haram. Dolayısıyla insanlara manevi, entelektüel bir eğitim vermek gerekiyor. Mesela Ortadoğu'da bugün terörizm çok azdı. Değil mi? Neden oluyor? Çünkü ideolojik bir zemini var ortada. Yani bağnazlık, hatta bir inanç olarak yapıyorlar. Yani yanlış inançları doğrultusunda Allah adına adam öldüklerini söyleyerek öldürüyorlar. Dolayısıyla doğrusunu öğretilerek entelektüel bir çabayla ortadan kaldırılması gerekiyor. Yoksa Amerika'nın yaptığı gibi işte askeri müdahaleler, çünkü güç kullandığınız zaman şiddet, sadece şiddeti meydana getirir. Tabii yani o da şiddetle cevap verir ve tırmanır. Her zaman böyledir. Veya işte mesela suç oranını düşürmek için çok sayıda hapishane açmak, polis sayısını arttırmak da bir çözüm olmaz. Yani böyle bir çözüm olmaz tabii ki.
İnsanların aslında polisi vicdanı olması lazım.
Tabii.
Yani çünkü 70 milyon nüfuslu bir ülkede ya da 13 milyar nüfuslu bir dünyada suçu ortadan kaldırmanın yolunu kolluk kuvvetlerini arttırmak olarak algılarsanız ne yazık ki orada kaostan başka bir şey doğurmaz.
Tabii cezayı ağırlaştırmak.
Aynen öyle. İşte adliye sayısını arttırarak, evet, cezaevi sayısını arttırarak, evet, bunları ortadan kaldıramazsınız. Aslında mekanizma otomatik yaratılışta insanın kendisinde mevcut. Yani vicdan dediğimiz,
evet,
o polis,
doğru,
zaten sizi bir yanlış yapacağınız zaman hafif kenardan bir dürtüyor.
Evet.
Diyor ki
çok,
çok yanlış yapıyorsun. Evet. Bak buna dikkat et. Evet. Buna rağmen yapıyor insan. Yani bu polise, evet, rağmen yapıyor, dikkat ederseniz. O zaman benim bu polisi, insan içindeki bu polisi güçlendirmem lazım.
Doğru.
Bunu güçlendirmenin, doğru, yolu da aslında çok belli. İşte bu manevi coşkuyu arttıracak,
evet,
olan, inancı arttıracak olan bir menba zaten elinizde var.
Evet, var,
mevcut. Evet. Bunu duvarlara asıp güzel poşetlerin içerisinde bekletmeyi bırakıp insanların işte yatak odalarının tepesindeki o Kur'an'ı indirip birazcık kendi dilleriyle, Kur'an'ın dediği gibi,
evet,
anlayabileceğiniz bir dille okumanız gerekiyor.
Doğru.
Yapacağınız,
tabii,
tek şey bu aslında. Biraz önce söyledik ya, iletişimde kelimelerin o kadar önemi var ki sizin meseleyi nasıl algıladığınız çok önemli. Orta Doğu'da terörü İslam'a hizmet adı altında yapan insanlar işte bu yanlış yorumların sonucu. Allah adına birini öldürdüğünü,
evet,
söyleyen,
tabii,
bu insanlar bir de bunu ayetten çıkartıyorlar. Geçen gün bir haber bülteninde bir haber izliyorum. İnsanlara kaç rekattır sabah namazı diyerek soruyorlar. Sabah namazını bilmezse öldürüyor.
Öldürüyor.
Evet, ve bunu,
evet,
da diyor ki,
evet,
efendim Allah diyor ki onlar sizi nasıl öldürüyorsa siz de onları sizi öldürdükleri gibi öldürün ayetine binaen sizi şimdi öldüreceğiz diyor. Bir de açıklama yapıyor. Yani öldürmeden önce hangi ayete binaen bunu yaptığını da açıklamaya çalışıyor kendince. Mesele aslında çok açık. Eğer siz bilgiyi doğru ellerden doğru şekilde ulaştırmazsanız, yanlış eller aynı bilgiyi çok farklı ve yanlış bir şekilde insanlara ulaştırıyorlar. Dün bir danışanım vardı. Dünyanın her yerinde bağımlılık tedavileri, alkol evet. tedavisi, dini inançlar, değerler üzerinden yapılır. Bununla ilgili vakıflar vardır, evet. dernekler vardır. Yani bunu güçlendirirseniz bu bağımlılığı ortadan kaldırırsınız.
Evet.
Türkiye'de böyle bir şey yok. Çok ilginç yani. Yok. Evet. Kullanamıyorsunuz bu bağımlılığı belki %100 ortadan kaldırabilecek bu argümanı yok kabul edip tamamıyla sadece psikiyatrik ilaçlar ve klinik tedavisiyle evet. çözmeye çalışıyorsunuz.
Yani olduktan sonra, pardon buyurun. Olduktan sonra önlem değil, olmadan önce önlemini almak doğrusu.
Tabii, evet.
tabii. Yani o müptela olmuş, ondan sonra işte ilaç ver, tedavi et değil, hastane sayısını arttır. Biraz ne dediğimiz, hastane sayısını arttırmak değil.
Yani. Yani
suç işlemeyecek insan yetiştirmek. Yani onu o korkuyla içindeki dediğiniz gibi vicdanın hareketi. Çünkü insanın Allah bildiriyor. Zalimdir diyor, nankördür diyor, kıskançtır diyor, bencildir diyor. Çok sayıda özelliği. Ama bununla mücadele edecek bir de vicdan vermiş Allah. Onu kullanabilecek insan tabii eğitimle onu güçlendirerek, o da manevi bir eğitimle olur. Meydana getirmek çok önemli.
Çok önemli. İşte evet. bunu, bu doneyi kullanması evet. lazım. Ben psikolog olarak meselenin bu tarafını asla ihmal etmeden danışanlarımın da sorunlarını çözmeye çalışıyorum. Çünkü hakikaten eğer siz bir bağımlılıktan kurtarıp psikoloğa bağımlı hale getiriyorsanız aslında kişiye çok da önemli bir katkı sağlamıyorsunuz. Evet. Çünkü her sorunda beni arıyorum.
Çünkü
zaten.
Çözüm olmamış.
Aynen öyle. Beni arıyor değil mi? Yani şöyle bir sorun oldu. Şimdi ne yapmam evet. lazım? Efendim kendimi şöyle hissediyorum. Nasıl düzeltebilirim? Bu biz buna hani otomatik kendi kendini tolere eden bir sistem kurmak gerekiyor. Dışarıdan bir müdahaleyle düzelen değil de kendi sorunlarını kendi çözebilen bir
evet.
sistem. Ve biz bunu da ancak ne yazık ki demin de söyledim. Çok ihmal edip vicdani tarafı, o vicdan polisini çok harekete geçirmemeyi tercih ediyoruz. Aslında belki de en temel sorunlardan bir tanesi de bu.
Aynı şey öfke için de geçerli zaten. Yani öfke insanın yapısında olan bir şey. Yani öfkelenebilir herhangi bir durum olduğunda. Öfkeyi yaşayabilir ama önemli olan onu bastırabilmek. Yani bastırabildiği zaman zaten ortaya güzel bir davranış evet. çıkıyor.
Aslında ya da ben olsun... daha da uç bir şey söyleyeyim. Bastırmak bile değil. Niye birine öfkelenirsiniz siz?
Ama öfkelenebilir insan.
Mesela
yani,
niye öfkelenirsiniz? İşte ya sevmediğiniz bir davranışta bulunabilir. Uyardığınız halde aynı evet. şeyi tekrar ediyor olabilir vesaire olabilir. Empatik yaklaşmak iletişimin en önemli unsurlarından bir tanesi. Şimdi siz keşkeleriniz çoksa eğer geçmişte, hata yaptığınız şeyler çok fazlaysa ve bugünkü zekanızla ve birikim ve bilginizle, tecrübenizle o günleri yargıladığınız için bugün keşkeniz çoktur. Ama o gün siz aslında verilebilecek en iyi kararı vermişsinizdir. Çünkü insan kendisi için en iyi kararı mutlaka o gün o şartlarda, o imkanla verir. Yaşarsınız olayları, bir tecrübe edinirsiniz. O tecrübeyle geçmişe evet. bakarsınız ve onun için çok keşke dersiniz. Şimdi karşınızdaki insan sinirlendiriyorsa eğer sizi, aslında temel maksadının sizi sinirlendirmemek olduğunu önce kabul etmek gerekir. Yani size özel bir tavrı yok, size özel bir davranışı yok. O doğrusunun o olduğunu düşündüğü için bunu evet. gerçekleştiriyor. Şimdi benim oğlum 9 yaşında. Dünyaya farklı bir bakış açısı var. Bir gün dedim ki oğlum benim gözüm ne renk? Baba dedi içi mi dışı mı? Dedim yani içi. Ben beyazı bugüne kadar gözlerim ne renk sorusuna dışı beyaz, içi işte yeşil dendiğini duymadım. Ama o farklı bir açıdan bakıyor bakın meseleye. Sadece benim görmek istediğim kısmı görmüyor. Toptan görüyor meseleyi. Ya da bir gün benim oğlum o zaman 4-5 yaşlarındaydı. Dedim ki oğlum hadi gel dünyadaki bütün savaşları dedim durduralım. Hiç demedi. Nasıl yapacağız? Yani nereden para bulacağız? Demedi. Dedi ki hadi yapalım yani. 9 yaşında bir tane yeğenim var. Dedim gel savaşları durduralım. Dedi ki nasıl? 25 yaşında bir kardeşim var. Dedim gel savaşları durduralım. Dedi bir defa da akıllı bir şey söyle. 55 yaşında annem var. Dedim anneciğim gel savaşları durduralım. Dedi ki oğlum bırak bu işleri dedi. Sigortalı bir iş bul çalış bu nedir dedi bunlarla uğraşıyoruz. Şimdi bakın algı evet, aslında başlangıca evet. dikkat ederseniz insan zihninde imkansız diye bir şey söz konusu değil. Yaratılışta aslında bu geniş bir perspektife sahip. Ama biz imkansızlıkları öğretmeye kişiye akıl bari olmak diyoruz. Yani onu sınırlandırmaya, kısıtlamaya. bir şeylerin mümkün olmadığını anlatmaya, evet, öğretmeye akıl bali olmak diyoruz. Esası nedir bu işin? Tabii ki bir çocuk kadar her şeye makul ya da mantıksız her şeye yürekli olmaktan bahsetmiyorum ama bu kadar geniş bir düşünme ve perspektife, her şey imkanlıdır, mümkündür düşüncesiyle annemin 55 yaşındaki tecrübe ve birikimini birleştirebilen insan aslında, evet, bana göre işte, evet, değerli, entelektüel ve faydalı insan. Diğer ikisinin de tek başına çok önemi yok.
Evet.
Çünkü hep çok fevri, her şey olabilir, yapabilirim. Çok kısıtlayıcı, hiçbir şey mümkün değil, olması da imkansız.
Orta bir yol olması.
Orta bir nokta var. İşte o da demin Oktar Bey'in söylediği gibi. Yani bilgiyi doğru kaynaktan almak, entelektüel, hem modern hem entelektüel, evet, insanları,
evet,
çok efendim, yetiştirmek çok önemli.
Mesela biz entelektüel derken tabii şunu da savunuyoruz. Her türlü bilgiye sahip olacak bir kişi. Mesela okulda yetiştirilen bir kişiye tek yönlü eğitim olmaz. Yani belli bir ideoloji, belli bir şey dayatmak olmaz. Mesela okullarda Marksizm de anlatılabilir. İdeolojik faşizmin ideolojisinin ne olduğu çok anlatılır. Satanizm, onun yanında Budizm, Hristiyanlık, Musevilik, İslam. Yani bir kişi bütün bilgilere sahip olmalı. Ondan sonra ama onların yanlışlarıyla birlikte anlatmak. Yani bilimsel delilleriyle birlikte. Yani sadece yanlış demek yeterli değil. Neden bilimsel olarak geçersiz? Bilimsel delilleriyle birlikte. Ondan sonra kişi istediğine karar vermekte hürdür. Yani başkasının haklarını tabii tecavüz etmediği sürece, saygıyla koruduğu sürece, inancında, evet, konuşma, fikir özgürlüğü konusunda yani alabildiğine hürdür. Zaten İslamiyet'in özünde de bu vardır. Bu tarz eğitimden geçmiş kişiler zaten doğru kararı verirler. Allah'ın izniyle doğruyu bulurlar. Ama tek yönlü bir eğitim yanlış olur. Yani birçok ülkede görüyoruz. Yani resmi devlet ideolojileri oluyor. Onu dayatıyorlar. Halbuki böyle olmaz. İnsana her şey öğretilir. İstediği konusunda hürür. Ama başkalarına tabii saygıyla yaklaşacak, sevecenlikle yaklaşacak. Ama bu kadar bilgilendirilmiş bir kişi entelektüel ve modern anlamda doğru yolu bulur zaten. Yani çok yanlışa girmez diye düşünüyorum.
Çok doğru. Evet. Yani işte doğru bilgi,
evet,
temelinde de aslında doğru bilginin ana kaynağı da aile.
Evet.
Yani
evet,
menşei de aile. Kişi eğer entelektüel bir aile ortamında büyümüyorsa otomatik olarak ilk bilgiyle, somut bilgiyle karşılaştığı yerde sizin biraz önce söylemiş olduğunuz gibi basma kalıp bilgilerin ve öğrenilmesi istenen şeylerin öğretildiği okullar.
Evet.
Tabii.
Akabinde de siz şundan şikayetçisiniz. Yani sorgulayan, işte öğrenmek için uğraşan, sadece kanaatle hayatını devam ettirmeyen insanlar istiyorsanız temelde önce demek ki o aile kurumunu ve aile kurumunun en önemli unsurları anne ve babayı da düzgün evet, yetiştirmek gerekiyor.
Doğru.
Evet, şimdi çok... bizim belki en önemli konumuz da kadın ve erkek ilişkileri. Anlattığımız, daha doğrusu seminer ve konferanslarda anlattığımız çok farklı iki tane varlık. Aynı evin içerisinde ve ortalama 25 ile 30 yaş arasında insanların evlendiğini düşünürseniz, çocuk sahibi olduğunu düşünürseniz, 25 yıllık farklı kültürlerini aynı evin içerisine sokuyorlar ve ortak bir nokta bulmaya çalışıyorlar. Çoğu zaman da zorlandıklarını fark ediyoruz. Çünkü demin de söyledik, meselenin inanç boyutu eğer çok sağlam değilse, işte diş macununun ortasından mı sıktın, dibinden mi sıktınla uğraşırsınız.
Evet.
Yemeği ortadan mı yedi, evet, işte tabii, kendi önünden mi yedi, kenardan mı yedi ile uğraşırsınız. Ben yatağın sağında uyurum, yoksa uyuyamamla uğraşırsınız. Ama eşlerin eğer İslami manada da, Kur'an'ın tanımıyla daha doğrusu, eşler eğer birbirinin ne anlama geldiğini iyi biliyorlarsa, işte o evliliğin içerisinde ufak tefek boşanma davalarında görmüş olduğunuz, belki de yani kimse de kusura bakmasın ama saçma sapan nedenleri görmüyorsunuz. Ama bunlar eksikse ne yazık ki işte ufak tefek şeylere takılıyorsunuz. Bir gün seminerin birinde dedim ki, kadınlar sevildiklerini duymak isterler. Bir söz var, kadınlar kulaklarıyla, erkekler gözleriyle sever diye. Bir tane yaşlı, 70-80 yaşında bir tane teyzemiz ayağa kalktı. Trabzon'daydı galiba. Dedi ki, yavrum dedi, yanındaki eşini gösteriyor. O da 80-85 yaşında. Dedi ki, burada bana 50 senedir dedi, seni seviyorum deme dedi. Ayağa kalktı amca. Dedim ki, ya amca niye söylemiyorsunuz eşine seni seviyorum? Dedi ki, yavrum ben 50 sene önce bir defa söyledim. Fikrim hala aynı. Değişirse söylerim dedi. Yani hala aynı şeyi düşünüyorum. erkeklerin genel mantığı nedir? Bir şeyi bir defa söylediğiniz zaman, evet, aksini söylemedikçe ilk söylediğiniz şey geçerlidir. Hı hı. Sonuçlarla daha çok ilgilidir, süreçle çok ilgili değildir. Kadınlarsa daha çok süreçle ilgileniyorlar.
Evet.
Yani takdim ettiğiniz yüzüğün kıratının kaç olduğu ya da değerinin kaç olduğu önemli. Ama bunun kadar, bunu takdim ederken söylediğiniz sözcüklerin de çok büyük bir önemi var. Ama erkek için bu genellikle sadece sevmesek alır mıydık, yani bunu sana eğer hediye eder miydik mantığıyla hareket ediyor. Çok farklı iki varlık aynı evin içerisine giriyor. Ortak temel noktaları da belki insanlığın varoluşundaki en önemli nedeni, yani inanç da yoksa eğer, evet, ortada, işte bu iki varlık 25 sene sonra bir araya geliyor. İki yıl ya idare ediyor ya edemiyor. Dünyevi nedenlerde çok birlikte olmaya ne yazık ki vesile olamıyorsa boşanmalar. 2009 yılında evlenen insanların %30'u sadece ilk bir yılda boşanmak için mahkemeye başvurmuş.
Evet. Yani. Evet, çok fazla.
Çok fazla, evet. Dediğiniz gibi yani inanç çok önemli bir faktör. İnanç olduğunda hakikaten derin sevgi oluyor. Yani akıl, ondan
tahammül
sonra...
Oluyor. Tahammül. Tahammül.
Fedakarlık oluyor. Karşılık tahammül beklemeden fedakarlık.
Yani ben ona
oluyor.
Ben ona birazcık hani belki tahammül şey gibi geliyor. Kelime anlamı, evet, icaben kötü bir şeye siz tahammül edermişsiniz gibi geliyor ama.
Ona sabır şimdi, diyelim o zaman.
Aslında yani, evet, evet, tahammülün de yine bir şey var. Yani evet, sabır.
Ben tahammülü özellikle şunun için kullandım. Bir şey sizin hoşunuza gitmiyorsa yapılması ve buna rağmen yapılıyorsa siz buna tahammül ediyorsunuzdur. Yani evliliğin içerisinde de eğer binansal boyutta bir temel varsa sabır ve tahammül sınırları çok yukarıya çıkıyor. Kızmıyorsunuz aynı şeye. Sinirleneceğiniz bir şeye sinirlenmiyorsunuz. Çok ciddi tepki göstereceğiniz bir şeye tepki göstermiyorsunuz. Bakın bunu herhangi bir ideolojiyle, herhangi bir başka bir şeyle sağlayamıyorsunuz. Evet. Meselenin en önemli tarafı belki de bu.
Evet.
Yani. Çünkü bir de insani tarafı var. Kırmak, kırmamak, rencide etmemek.
Tabii.
Onun da yaratılmış bir varlık olduğu ve özellikle kadınlar için söylüyorum, ayette de olduğu gibi hani size emanet edildiği, erkeğe emanet edildiği düşünülürse bir emanete ihanet etmemek, ona sahip çıkmak, emaneti sahibine, evet, iade edinceye kadar işte gözünden korumak gibi manasıyla düşünüldüğünde işte o aile içerisinde o şiddet, okumuyor muyuz gazetelerde? Evet. Her gün son dönemde de çok,
çok
burada
fazla,
kadına şiddet,
evet,
modeli. Her gün İşte boşanmış karısına gelip öldürdüğünü duyuyoruz haberler. Yani o boyut eksikse istediğiniz kadar entelektüel de olun. Şiddeti yapan insanların siz sadece ilkokul mezunu insanlar olduğunu zannediyorsunuz.
Hayır. Yani, terör örgütlerin çoğu üniversite zaten mezunu, evet, doktora öğrencileri.
Aynen öyle. Tabii. Ve boşanma kararını verenlere de dikkat edin.
Evet.
Boşananlara da dikkat edin. Yani bunların, evet, yüzde nesine bakıldığında çok büyük bir oranının eğitim düzeyi yüksek insanlardan oluştuğunu da görürsünüz. Demek ki bu sadece çok böyle net bilimsel bilgi, işte her alanda entelektüel bilgiye sahip olmakla da ilgili.
Matematik, fizik.
Olmuyor yani. Evet. Profesör olmakla çok, evet, ilgili bir şey değil bu. Ama profesör değil, belki kendi yağıyla kavrulan ama kendini geliştirmeye çalışan birisi ama inançlı. Bir bakıyorsunuz yıllardır eşiyle çok mutlu. Hatta hala da gözlerinin içine baktığı zaman da aynı aşkla, sevgiyle bakan çiftler görüyorsunuz. Ve biz buna da şaşırıyoruz. Şaşırmıyor muyuz? Diyoruz ki 50 yıldır evliyiz. Hala da birbirimizi çok seviyoruz. Ben, evet, bir gün uçakta yanımda iki tane yaşlı teyze ile amca vardı. Amca uyuyor. Teyze de amcanın nefesini kontrol ediyor. Yani yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Hani bakıyor ki acaba bir şey olabilir mi? İhtimali, evet, var mı? Uçağa bindi ya şimdi işte basınç farklılıkları vesaire. Evet. Biraz da tedirgin oluyor. Daha önce kalp krizi geçirmiş. Onun gözünün içine bakıyor. Nefesini kontrol ediyor. Sordum yani bu kadar nasıl yıllardır berabersiniz. İki ay insanlar birbirine tahammül edemiyor. 60 yıl beraberlik var ortada.
Vicdanlı bir yaklaşım olduğunda zaten o kişinin sorumluluğunu aldığı için... O, yani zaten doğal olarak gelişen davranışlar oluyor.
Aynen öyle.
Yani
ve iş, evet, bu onun için biz şey de değil. Yani bir bardak su istediğinde şimdi ben bazı ailelere, evliliklere bakıyorum ya. Kalkmışken bana bir bardak su getir diyor. Biri diğerinin ayağa kalkmasını bekliyor. Dikkat edin. Kalkmışken bana bir su getir diyor. Aslında daha önce susamış ama gidip almıyor. Birinin ayağa kalkmasını, evet, bekliyor. Ya da bir öbürü ona diyor ki, efendim şunu da duymuşum, yani az ye de kendine bir hizmetçi tut diyor kocasına. Yani işin içerisinde işte bu inanç dediğimiz boyut olduğunda bir kadın eşine bu cümleyi sarf edemiyor. Etmiyor. Edemiyor da değil. Etmiyor yani.
Evet.
Onun rızasının kendi geleceği açısından da çok önemli olduğunun da farkında. Evet. Dolayısıyla da evet, entelektüellik, evet bilgi, birikim vesaire, oku, ansiklopedini yaparsan yap. Bu kısımda bir eksiklik varsa ne yaptığınızın çok önemi yok. Bir şekilde tekerin bir tanesi patlak gitmeye çalışıyorsunuz yani.
Doğru, yani derin sevgi hakikaten sadece inançla olabilir. O mutlaka bir sabır gerektirir. Yani sevgide sabır ve dikkatli olmak gerekir. İnsanlar çünkü çok kırılgandır. En ufak bir sözden alınabilir. Bir söz çok rencide edebilir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor ve sabır gerekiyor.
Mevlana'nın güzel bir lafı var. Evet. Diyor ki, evliliği çok güzel tarif etmiş. Belki ansiklopedi bilgiden çok daha iyi. Diyor ki, haklı mı olmak, mutlu mu olmak? Birini seçmeniz lazım. Yani eğer haklı olmayı devamlı istiyorsanız mutlu olmayı evet. bir kenara bırakmanız gerekir. Şimdi bakıyoruz biz evlilikte bize gelen insanların tek derdi var, biliyor musunuz? Bana haklı desin, ben bir daha onunla kavga etmem diyor.
Evet.
Yani benim haklı olduğumu bir kabul et.
Ama sadece evlilik için değil de iş ilişkilerinde de aynı şekilde. Anne baba çocuk ilişkilerinde de yani bu söylediğiniz mantıkların hepsi insanın yaşadığı her ortam için geçerli durumlar aslında.
Aynen öyle, ama işte hani evet. evlilik biraz daha böyle şey ya.
Ya insan yani, kendi merhamet istiyor. Kendisi karşı tarafın affedici olmasını istiyor. Allah'tan istiyoruz her şeyden önce, değil mi? Allah'ın biz affedici tabii olmasını, değil mi? Ne kadar hoşumuza gidiyor istiyoruz. İnsanın da öyle olması lazım. Merhametli Allah'ın sonsuz merhameti var. Merhametini istiyoruz Allah'ın. Kendisinin de merhametli olması lazım. Affedici olması lazım. Yani bunlar insan kendisi neyi istiyor? Mesela sevmek, sevilmeyi istiyor.
Sevmesi lazım.
Evet, vefalı olmasını istiyor. Vefalı olacaksın. Sadakat istiyor, sadık olacaksın. Yani karşılıklı. Onun için Allah diyor, iyiler iyilere, kötüler kötülere diyor Allah. Yani insan çok iyi olup ondan sonra karşı tarafın da iyi olmasını isteyebilir. Ama sen böyle özelliklere sahip değilsin. Hep kırıcı, hep vefasız, sadakatsiz, ondan sonra affedici değil.
Evet.
Karşı taraftan bunu göremez zaten. Yani onun için o manevi şey çok önemli. İnsan o manevi durumda olursa, evet. karşı tarafta da varsa bu, o zaman derin sevgi olur. O zaman yaşlansa da, hasta da olsa, hangi durumda olursa olsun, en zor ortamlarda bile sevgisinin azalma olmaz o zaman.
İşte şöyle. Aile bunu,
çünkü ona niyet etmiş evet. oluyor.
İşte
yani
bunu sağlayacak evet. olan müessese evet. aile ise, bu çocukları yetiştirecek olanlar da anne ve babalar.
Evet.
Dolayısıyla anne ve babanın kendisinde bu söylemiş olduğunuz vasıflar yoksa, insan kendisinde çocuk olmayanı önce. Başka birine aktarabilir mi, verebilir mi?
Tabii.
Veremez. Onun için şimdi ne oluyor? Bu bir paradoks yaratıyor. İşte burada da kime iş düşüyor? Efendim 50 yaşında insandan bile umut kesmeden o insanın da bunu öğrenebileceğine kanaat evet. getirmek
tabii.
gerek.
Tabii.
Yani artık benden bir şey olmaz diyen 65 yaşındaki bir dedenin bile gelecek nesilde çok önemli bir etkisi
evet,
var.
Evet tabii.
Yani. Tabii. Onun için belki en önemli unsur işte iletişimde de bütün iletişim belki sorunlarını da halledecek. Çünkü iletişim öyle bir şey, savaş çıkartıyor. Yunus'un deyimi var ya hani söz ola kese savaşı. Söz ola, kestire başı
evet.
diyor.
Evet.
Onun için iletişim, söz o kadar önemli ki peygamberin de en önemli kullandığı argüman değil midir? Söz tebliğ. Yani insanlara bilgiyi aktarabilmenin en önemli yolu iletişim. Bütün dünya şu anda Orta Doğu başta olmak üzere ufak tefek de olsa evet. Orta Doğu'da çok büyük ateş olmasına rağmen savaş var. Neyi paylaşamıyor yani?
Değil mi?
Tabii.
Yani şimdi dünyanın hali hazırda bakın yerleşim yerlerine bakın. Onda biri dolu değil. Yani bomboş.
Evet.
Kertenkeleler, kuşlar yaşıyor.
Yaşıyor yani.
Yani.
Evet yaşıyor. Yani neyi paylaşamadıklarına bir bakın. 13 milyar nüfuslu dünyanın içerisinde toplasanız 10 bin tane açgözlü, hırslı insanın
evet.
Dünyayı bu hale getirdiğini görürsünüz. Yani geri kalanın böyle bir derdi yok yani. Geri kalanın işte bu ülkeyi bölmek gibi bir derdi yok. Geri kalan işte yeni bir ülke kuralım diye düşünmüyor. Geri kalan işte gidelim Alevi diye Alevi, Sünni diye
evet,
Sünni'yi
tabii.
öldürelim diye düşünmüyor yani. Böyle bir derdi yok. Neyi paylaşamadıklarını sorun. aslında somut bir şey de söyleyemezler size. Tamamen egolarının kim daha büyük olacak, büyük, kim daha fazla petrol sahibi olacak mantığının bir sonucudur. Ama görüyoruz ki işte 10 bin kişilik bir kötü ahlaklı insanın, geri kalan 13-12 milyar küsür insanın belki de dünya hayatını değiştirmeye, tabii, hayatını mahvetmeye de çalışıyor.
Biraz önce bu şeyi söyledik de onu düzeltelim aslında. Şimdi terör örgütleri Kur'an'a dayalı olarak savaşmıyorlar. Kur'an'da evet, öyle bir şey yok. Masum insanı öldürmek diyor Allah. Bir insanı öldürmek bütün insanları öldürmek gibidir diyor. Dinde zorlama yoktur diyor. Yani kimseye baskı da yapılamaz, zorlanamaz diyor. Onlar uydurma hadislerle, yani Kur'an'a muhalif uydurma hadislerle hareket ediyorlar. Yani namaz kılmayanın tabii cezasının ölüm olduğu uydurma hadislerde var. Oruç tutmayanı öldür, sakalını keseni öldür. Bunlarla hareket ediyorlar. O sordukları soruda, halbuki Kur'an'da böyle bir şey kesinlikle yok.
Yok.
Size savaş açılana karşı savaşma izni verildi Allah. Yani savaşın defansif olması dışında hiçbir hüküm yok.
Savaşın da özelliğini güzel açıklıyor. Evet. Diyor ki ekinleri çiğneyemezsiniz.
Tabii evleri,
efendim, kadınlara, çocuklara dokunamazsınız. Ağaçları diyor kesemezsiniz, evet, yakamazsınız. Yani öyle de güzel bir şey koymuş ki oraya. Tabii, insani tabii bir durum koymuş ki.
Bombalayamazsınız şehirleri, masum insanları.
İnsanları bombalayamazsınız. Onların, onlar size zulmetse dahi yine de siz evet, bu söylenenleri yapamazsınız. Tabii. Yani bir kadını öldürmenin, bir çocuğu öldürmenin, bir şehri bombalamanın, topyekün bir katliamın
evet,
İslam'da bir yeri de yok, açıklaması da yok. Evet. Ama tabii, ben bazen bir şey söylüyorum.
İnsanlar
dine uyamadıkları zaman din uydururlar. Yani kendileri o dine uyamayınca bir din uydurma gereği duyarlar. Dolayısıyla da işte bunu Kur'an'dan sağlayamayınca en yakın menşei nedir? İşte uydurma hadisler. Tabii ki burada sahih kısımları bir kenara bırakıyorum
tabii,
ama
tabii,
efendim, uydurma olan hadislerle isterseniz işte terör örgütü de kurarsınız. Efendim çocukları da öldürürsünüz, kadınları da öldürürsünüz. Onun için tabii ki onların
ve çok Kur'an'la fazla öyle hadis yok, var. Yani uydurma.
Çok zengin, okudukça ufuk açan, dünyaya bakış açınızı değiştiren, hiç düşünmediğiniz noktalara sizi kanalize edebilecek ve okudukça da hoşgörü ile dolduğunuz bir kitaba sahipsiniz.
Tabii. Tabii.
Yani bunun değerini bilmek için aslında çok da büyük alim olmaya da gerek yok.
Tabii.
Her Müslüman mükellef tabii Kur'an'ı yaşamakla. Allah çünkü bir yaşam kılavuzu şeklinde göndermiş. Her şeyin açıklayıcısı diyor. Her bir örnekten verdik diyor ve yeterlidir diyor ve Kur'an'dan sorulacaksınız diyor. Dolayısıyla hakikaten insan Kur'an'a uygun hareket ettiğinde bütün hayatı değişiyor. Yani insan inanabilir, inanmayabilir, hürdür. Yani o Allah tamamen o insanlara bildiriyor zaten. Dinde zorlama yoktur. Ama doğrusunu da anlatmakla mükellef. Mesela hakikaten öyle yanlış inanışlar var ki peygamberimizin mesela fakir olduğunu söylüyorlar. Halbuki Allah Kur'an'da seni fakir iken bulup zengin etmedik mi diyor Allah. Yani zengin peygamberimiz, zengin ediyor Allah. Zengin ettiğini bildiriyor. Yetim iken bulundurup barındırmadık mı diyor. Dolayısıyla yani bir bağnazlık, yanlış din anlayışı var. Bundan kaynaklanıyor. Mesela kadının aşağı varlık olarak görülmesi. Öyle hadisler var ki yani burada dile getirmek mümkün değil. Zaten sık sık anlatıyoruz televizyon programlarında da. Sanata, bilime, estetiğe karşı olması bağnazlığın, karanlık dünyalarının olması, karanlık ortamlarda yaşamaları, estetikten, sanattan, bilimden uzak olmaları, onu haram olarak görüyorlar zaten. İşte kıyafetleri, bakımsızlıkları, cahillikleri, bunların hepsini ortadan kaldıracak bir entelektüel çalışma gerekiyor. Doğrusunun anlatılması. Yani fikirleri sadece fikirle değiştirebilirsiniz. Zorla olmaz. Hı-hı. Yani adama sopayla...
Medeniyeleri ikna, evet, galebeyle.
Evet, zaten haram olur yani. Fikir doğru fikirle değiştirilebilir. Yani yanlış inanca karşı doğru inanç. Onun için de entelektüellere çok iş düşüyor. Mesela sizin gibi böyle toplumda kanaat önderi olabilen, değil mi? Siz hakikaten insanlara hizmet eden bir kurumun da başındasınız. Bu federasyonda çok önemli bir görev yüklen. Yani orada önemli bir göreviniz var sizin. Davranışlarının nasıl düzgün olacağı, inanç boşluğunu dolduracak bir pozisyona sahipsiniz. Böyle insanların birlikte hareket etmeleri, entelektüel çalışmalarıyla ancak bu düzelebilir.
Bunun yanında
bu anlamda da kış seminerleriniz, konferanslarınız aslında çok önemli olmuş oluyor. Yani.
Evet. Hem öyle hem de yine de ben aynı şeyi bir daha tekrarlayacağım. Temelde evet, bir toplumun kendi açımdan da söylemek istemiyorum bunu. Belki acizane bizim yaptığımız 3-5 şey vardır ama daha fazla da belki önemli işler yapan insanlar vardır. Ama en gene menba kişinin kendisidir. Yani okumak. Evet. Şimdi yapılan bir araştırma var. Avrupa Birliği ülkeleri arasında en fazla kitap okuyan ülke Almanya, 23 dakikalık ortalamayla. Yani bir Alman günde en az 23 dakika kitap okuyor. Türkiye bu sıralamada sondan ikinci sırada. Yani ortalamamız 10 saniye. Türkiye'deki bir kardeşimizin okumanın 10 saniye.
Evet.
Şimdi ben bunu bir gün böyle bir gene Trabzon'daydık abi. Hep Trabzon'a örnek veriyorum. Orada ilginç şeyler çıktığı için. Söyledim. Bir tane amca kalktı arkadan. Dedi ki yavrum dedi sen psikolog falan olmuşsun ama dedi. Yani kusura bakma ama kafan hiç çalışmıyor. Dedim amca niye öyle diyorsun? Dedi ki yavrum dedi onların dedi 23 dakikada anladığını biz 10 saniyede anlıyorsak suç bizim mi onların mı dedi yani.
Şimdi mesele insanı gerçekten çok değerli.
Meseleye bu taraftan bakarsanız
çok renkli.
ama yani hakikaten durum 10 saniye vahim yani. Hem öyle hem de bizde yalnız şöyle bir haksızlık da yapmayalım. Bizde bir kitabı bir kişi okumuyor. Bilir.
Anlattığı için.
Dönüyor kitap. Yani ben bir tane kitap alıyorum size veriyorum. Siz okuyorsunuz ona veriyorsunuz. O okuyor ona veriyor. Bizde kitap satışları azmış gibi gözüküyor ama bizde bir kitabı bir kişi okumuyor. 4 kişi okuyor. Değiş tokuşlu okuyor. Kitap fiyatları malum biraz yüksek olduğundan dolayı. Esas sorun bence burada. Sadece bilgiyi birinin getirip size vermesini beklemek de çok doğru değil.
Evet.
Bilgiye gitmek gerekiyor. Yani sahih bir hadis olduğunu düşünüyorum. İlim çilinde de olsa gidip doğru, alınız dendiğinde bakın ne diyor? İlimin size Çin'den gelmesini oturun bekleyin diye bir hadis yok. Gidin diyor. Alın. Tabii. Almaya çalışın.
Doğru.
Dolayısıyla da bilginin size ulaşmasını beklerseniz kusura bakmayın daha çok beklersiniz. Yani bir adım atmak lazım.
Tabii.
Bir şey parantez açalım ama mesela tamam Almanlar hakikaten çok kitap okuyorlar ama bir Anadolu ahlakı diye bir şey vardı.
Doğru.
Yani milletimiz hakikaten ılımlı, misafirperver, merhametli. Yani çok fakirdir insanlarımız hakikaten. Çoğu çok fakirdir. Siz de iyi biliyorsunuz tabii. Ama daha darda olana yardım eder. Mesela Tanrı misafiri diye bir kavram vardır. Yani Allah misafiri. Evine geleni ağırlamak. Yani bu pek Batı toplumlarında bazen az sayıda insanda görülen özellik.
Çok azdır.
Vefakardır.
Çok azdır. Neden?
Yani yıldaki ne olduğu bırakmaz.
Bizde hala dikkat edin. Bir aile psikoloğu terimi çok oturmamıştır. Ama Avrupa ülkelerinde nasıl bir aile hekimleri var? Aile psikologları var. Neden biliyor musun? Birbirini dinlemiyorlar çünkü. Siz hala komşuya gidip kapısını çalarsınız. Efendim size kapıyı açar. Eşinizle bir sorun yaşamışsınızdır. Hafifte gözünüz nemliyse hemen içeri alır sizi.
Evet.
Değil mi? Yarım saat, bir saat sizinle ilgilenir. Bir çay demler, bir kısır yapar, oturtur. Ya hepsi öyle bu erkek milletini. Merak etmese de yaptı. Sonradan anlıyorlar yanlışlarını da. İyi hisseder, geri evinize dönersiniz. Yani komşunun psikoloğu olmuş.
Tabii.
Hala berberde efendim sohbet edersiniz, derdinizi anlatırsınız, evet. Dinler. Akşam haber vermeden bir yeri ziyarete gidersiniz, hiç kimse size kızmaz.
Doğru.
Tabii.
Ama bir İngiltere'de siz birinin kapısını komşunuz da olsa çalın bakalım
akşam.
Almanya'da
mümkün değil. Almanya için de geçerli.
Aynı şeyde.
Biraz önce anlattınız çok fazla il dolaştınız da hatta hemen hemen pek çok yeri gezdiğinizi. Doğal olarak Anadolu ahlakını çok iyi görmüş
tabii
ve
ki.
Yaşamış biri
tabii
olarak.
Tabii ki. Hiçbir ev size bir şey yedirmeden.
Evet.
Bir şey içirmeden.
Tabii.
Hatta mümkünse hiç tanımıyorsunuz bakın.
Belki
yoldan
kendi
geçip durmuşsunuz
yemez,
yani.
Misafirine yedirir.
Aynen,
yani.
Evet.
Misafir
bu tabii bu bizim kültürel anlamda da merhamet anlamında da çok önemli bir değerimiz. Evet.
Ama
bunun yanına bir şey daha ilave etmekte
var.
Fayda var. Ne güzel olur değil mi? Burada bu arkadaşlar aynı zamanda bir okusa.
Tabii.
zamanda dünyadaki bütün gelişmelerden haberdar olsa. Çünkü yetiştirdiği birileri var. Sadece bu kültürü çocuklarına vermek evet önemli ama yeterli değil.
Tabii.
Gerekli ama yeterli değil.
Evet.
İhtiyacımız
evet.
olan bir de dünyadan da bir haber olmamak lazım. Evet,
işte bu güzel
her
ahlakın türlü. Üstüne o dedikleriniz olduğunda hakikaten bir bütünde
yani,
çok
yeme
güzel
yanında
bir
yatılır
bütün.
Yani.
Gayet İnşallah. Yani inşallah, inşallah olacak da yani çünkü dediğiniz gibi şimdi savaşlar çok acayip hakikaten. Kime ne yetişmiyordu? Yani herkes için yaşayacak ortam yaratmış Allah, yer altı, yer üstü zenginlikleri. Halbuki savaş ya trilyonlarca dolar para gidiyor. Yani Amerika'nın mesela sırf Irak'a müdahalesi 3 trilyon dolar maliyet olarak. Ki ölen insanlar hariç. Evet. 1 milyon Iraklı öldü. Kendi insanlarını da kaybettiler. Afganistan'a 1.7 trilyon dolar. Dünyada trilyonlarca dolar silah sanayine harcanıyor. Mesela fuarlar yapıyorlar. Silah fuarı. Çok komik. Yani bu İnsan diyor en çok fazla adam öldüren silah diyor. İşte ne kadar diyorlar? 3 milyar dolar işte diyor. Şu bilmem ne şeyi diyor falan böyle. Öbürü işte o daha da çok adam öldürüyor diyor. O daha güzel, daha makbul, o daha pahalı diyor zaten diyor o zaman böyle. Vay ne kadar iyi diyor insanlar. Ne kadar mantıksız bir şey. Ne kadar çok adam öldürürse o kadar makbul, o kadar pahalı, o kadar çok para veriliyor. Halbuki bu paralarla dünyada ne açlık kalır, ne işte yoksulluk kalır, çocuk hastalıklarına karşı savaşta
ne okulsuz köy kalır.
Tabii tüm dünyada.
Büyüklük evet. Hissi, gurur, kibir yani o çok önemli büyüklük hissinin olması.
Yani dünyada sınırların yani aslında, olması evet. Bile bakın aslında saçma yani temeline bakarsanız.
Doğru.
Yani saçma. Yani sınırda evet. Bekleyip sen yani bizi al, hani sınırdan evet. Alıyorlar ya içeriye giriyoruz orada bir geziyoruz dolaşıyoruz geri bu tarafa gidiyoruz.
Avrupa yani Birliği toplu kısmen çözdü
bunu. Değiştirdi.
Mu? Tabii yani orada sınır diye bir şey yok öyle bir sembolik. Bir kafe bu tarafta, orada istediğin tarafa geçiyorsun. Kimse de seni durdurup sormuyor nereye gidiyorsun diye.
Ama işte bir Doğu evet. Blokunda aynı muamele yok. Yani şimdi siz buradan Avrupa Birliği, bir ara hatırlayın Yunanistan'a girerken ilaçlıyorlardı yani. Hatırlıyor musunuz? Ben kapıda evet. İlaç tutuyorlardı. Yani ne kadar aşağılayıcı bir evet. Durum yani. Doğu blokunun Batı blokuna, Batı'nın Doğu'ya bakış açısına dikkat edin. En yazık ki İslam'ın yanlış değerlendirmekle de ilgili bir tutum. Yani İslami terör diye bir terim bile aslında literatüre girmemesi gereken saçma aptalca bir terimdir.
Evet. Doğrusunu anlatılarak tabii. Tabii.
Yani çünkü İslam terör yoktur. İslam'da terör yoktur tabii. Ki yoktur. İslami terör olsun.
Tabii.
Ama doğru. Siz kendisine İslam üzere olduğunu söyleyen adamların yaptığı abuk evet. Sabuk davranışları yolcunun yaptığı hatayı yola mal edip adını da İslami terör koyarsanız insanlar tabii ki bu sefer sizin dininize bakış açıları otomatik olarak değişiyor. Ama ben bunun da çok böyle saf, bilinmeden yapılan şeyler olduğu kanaatinde değilim. Tamamıyla adım adım işte bilinerek, özellikle bu kavgadan nemalanan insanların olduğu kanaatindeyim.
Tabii yani ki.
Başka bir, yoksa tabii savaşı desteklemenin başka nasıl bir açıklaması olabilir. Dünyada iki tane önemli rant kapısı var. Birisi silah sanayi, diğeri ilaç sanayi. Bu iki rantı ortadan kaldırmaya çalışan herkesin başına gelen de aşikar. Yani
evet.
Çok uzun ömürlü olamıyorsunuz ne yazık ki. Çünkü çok ciddi bir rant var evet. Ortada. Onun için insanlar zannetmiyorum bu insanlar Irak'ta kaç kişinin öldüğünü, kaç tane çocuğun yetim, öksüz kaldığıyla çok ilgilendiklerini zannetmiyorum.
Hiç ilgilenmiyor.
Hala ilgilenseler, hala işte demin söylediğiniz gibi fuarlarda kaç bin adamı öldürecek potansiyeldeki silahları tanıtmak ya da satmakla uğraşmazlar. Bu işin temelinde işte şey var.
Onun
yani
için başa dönersek bilgi olmuş olur.
Belki işte bir vicdan olacak.
Tabii ki
yani.
Tabii.
O zaman önünüzde milyon dolarların olduğunun bir önemi yok yani. Bir TL'sini alıp cebinize atmıyorsunuz ya da bir dolar.
Doğru.
Orada polise ihtiyaç yok, askere ihtiyaç yok. Yani sahabe döneminde ki insanlara baktığımız zaman insanların namaza giderken cuma namazını bütün dükkanları açık bırakıp evet. işte malları kim koruyor deyince onların Allah koruyor tabii. Demesi gibi. Kimse de almıyor bir tane.
Doğru.
Başka çok ilginç bir
güven
şey var.
Ortamı.
Siz de biliyorsunuz mutlaka. İşte zekatla ilgili her köşe başında bir küçük zekat kutusu var. Zengin insanlar kutuya para atıyor. Fakir insanlar gelip ihtiyacı kadar alıp hayatına devam ediyor. Şimdi
doğrusu bu. Böyle olması gerekir.
Evet.
Hakikaten fakire bugün yapsak, dağıtım yapılacak, evet.
Bugün köşeye bir kutu koysak, içine de doldursak acaba herkes ihtiyacı olan kadar mı alır? Alan da olur tabii. Yani genellemeyeyim.
Ama tabii işte bu şimdi sistem, çünkü insanların yapısı öyle. Dünyadan sevgi yok oldu. Egoistik, bencillik hakim oldu. Yani aslında ekonomik krizlerin kökeninde bu var. Yani normalde her insan elinde avucunda yiyip biriktirmese, herkes döndürse o parayı, muazzam bir şey olacak, likidite meydana gelecek. Yani bu, çünkü ölü para var.
Tabii.
Bankalarda toplanıyor, kasalarda toplanıyor, yatak yastık altlarında toplanıyor. Aynen. Halbuki o herkes böyle bir ortaya koyduğu bir sistem olsa, muazzam bir para akışı, silah sanayine paranın gitmediğini düşünelim.
Ya ve bu zengin insanların zenginliğinden de bir şey eksilmeyecek böyle tabii. olursa. Yani o refah daha ve serhat seviyesinden tabii. bir şey feda etmiş olmayacak.
Yok, olmaz.
Yani ipek giyiyorsa gene ipek giymeye devam edecek tabii. yani. Ama diğer parası tamamıyla banka hesaplarında, şişkin banka hesaplarında yatıyor ve hiçbir şey de yaramıyor.
Evet.
Başka bir işe evet. de yaramıyor.
Allah'a şimdi... inanan, pardon, Allah'a inananlara tavsiye ediyor. İhtiyacınızdan arta kalanını verin, ihtiyacı olanı dağıtın diye yakın olarak.
Aynen öyle.
Şeytanlardan sanırım. O yüzden yani zaten veren kişiye de Allah bir bereket muhakkak veriyordur, nasip ediyordur. İhtiyaçtan arta kalan kısmını alan kişi de zaten o Allah'ın, yani o kişi vesilesiyle bereket bulmuş oluyor. Yani Kur'an ahlakının temelinde de bu var. Vermek, yani hep vermek üzerine, yani güzel, yani güzel ahlakı vermek, fazla maddi olarak vermek, manevi olarak vermek.
Ve vermenin evet. de musun? Evet. Dikkat edin mesela, bir karşıdan karşıya geçerken yaşlı bir teyzeyi bile geçerken evet. yardımcı olsanız, bu sizde bir coşku yaratıyor.
Evet.
Bir mutluluk yaratıyor. Bir şey vermiş oluyorsunuz. Onun için akşam eve döndüğünüzde ne aldım diye düşünen bir toplumdan bugün ne verdim diye düşünen bir topluma dönüştüğünde evet. aslında esas sorun ortadan kalkacak. Bir de şimdi depresyon, manik depresif, işte majör depresif durumlar, insanlar yastığı organın altından çıkmayan insanlar, hayattan keyif almıyor, en son uyuşturucu vesaireyle artık tatmin olmaya çalışan insanlara bir baktığımız zaman neye dayandığına dikkat edin, bu insanların arkasında sağlam bir gücün olmadığını fark evet. edersiniz. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ilk sure Alak suresi, işte bilirsiniz Arapça anlamını, tutunmak, yapışmak
evet.
vesaire anlamına gelir. Ben bununla ilgili küçük bir makale yazmıştım daha önce. Daha bilinci olmayan, yani zigot halde, hatta cinsiyeti bile belli olmayan bir varlığın büyüyüp gelişmek için bir yere tutunma ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Oraya yapışıyor ana rahmine ve evet. orada büyüyor. Yani büyümek için bir şeye ihtiyaç hissediyor. Bir şeye yaslanma ihtiyacı hissediyor.
Kur'an mucize zaten. Bilimsel evet. bir mucize bu.
Evet, evet, aynen. Yaslanma ihtiyacı evet. hissediyor. İnsanın da gelişebilmesi, büyüyebilmesi, mutlu olabilmesi, rahat olabilmesi için mutlaka bir şeye yaslanması lazım. Neye yaslanıyor peki insanlar? İşte mal, mülk. Varsa kadın, erkek, çocuk, evlat. Hep mutluluğun kaynağını ya da yaslanacak yeri orada aradıkları için ne yazık ki ancak onun sağlamlığı kadar ayakta durabiliyorlar. Halbuki en önemli sizden daha büyük, güçlü bir ruh olduğunu kabul etmek değil mi? İnsan ne kadar önemli bir rahatlık verir. Yani benden daha tabii. önemli, büyük bir varlığın olduğunu kabul etmek, beni yaratan bir varlığın olduğunu ve bunun salt iyilik olduğunu kabul etmek ve salt iyilik olandan da kötülük çıkmaz.
Evet.
Dolayısıyla evet. benim için benim için düşündüğü her şeyde mutlaka olumlu bir şey vardır.
Tabii.
Mantığıyla hareket etmek. Evet. Bu insana çok ciddi bir rahatlık verir. Niye böyle bir rahatlığı tepsin ki insan yani?
Tabii yaratılan her şeyde hayır vardır, güzellik vardır.
İnşallah.
İnşallah.
Allah her şeyi zıtlıklarla yaratmıştır. Şimdi 20. yüzyılda çok büyük acılar yaşandı. Vahşi kapitalizm, yani bu insanların yığıma isteği, zaten Kur'an'da bildirilen bir şey bu. Durmaksızın yığını gördün mü diyor Allah yani ayette. Komünizm, faşizm gibi ideolojilerle 350 milyondan fazla insan katledildi ve 21. yüzyılın başında da terör devam ediyor bağnazlık adı altında. Bağnazlığın tabii bazı ideolojilerle karışmış şekliyle. Bunun arkasından inşallah güzel bir dönem yaşanacak. Yani bu Allah'ın da vaadi olan bir durum. Onun olması için onların yaşanması gerekiyordu. Hep böyledir. Yani dinde anlatılır bu. İyilerle kötülerin, inananların, inanmayanların bir mücadelesi vardır hep. Allah bazen onları galip duruma getirir, bazen onları galip duruma getirir. Şimdi güzel inancın ama herkesin rahat edeceği bir sistemin hakim olacağı bir duruma geliyoruz. Yani sosyal adalet, mesela Marksizm sosyal adalet iddiası üzerine kurulmuştur ama burada aslında çok ilginç bir nokta var. Karl Marx'ın ailesi, haham ailesi, Tevrat'ta görüyor sosyal adaleti. Ama bunu tamamen yani deccali böyle kötü bir şekliyle uygulamaya kalkıyor. Yani kan dökerek. Öyle olmaz. Yani zaten olmuyor komünist idarelerde. Olmamıştır hakikaten sosyal adalet. Hep ezilmiştir bir kesimler böyle. Sosyal adalet Allah'ın emri. Siz biraz önce dediniz ya, yani adaletli olması gerekiyor insanın. İslam'da bu var zaten. Ama bu güzel inançla dünya çapında olması gerekiyor. Yani Afrika'da bir ülke tamamen açken öbür ülkenin çok zengin olması, bu olmaz yani. Herkes de olması gerekiyor. Yani toplumun içinde bir kesim çok fakir, bir kesim çok zengin. Bu da olmaz.
Ya bir de şöyle bir şey var. Yani acaba karnı doyan adam niye hırsızlık yapar? Yapar mı ya da? Eğer bir patolojik durumu yoksa yapmaması gerekir.
Evet.
Ama bunun tersi deliller de var. Şimdi milyon dolarların sahibi hala yolsuzluk peşinde. Yani buradan da anlıyoruz ki yani sadece mesele işte çok zengin olmak çok değil. Fakir olmakla ilgili değil. Fakir evet. Fukara, garip kuraba ama yolda bulduğu bir torba altını götürüp polise teslim ediyor.
Çok sayıda insanımız fakir, hiç hırsızlıkla ilgili. Çok onurludur. Çok onurludur. Hatta elindekini sana verir yani.
Sana verir. Yarısını da seninle paylaşır. Yani ben bunun şununla da çok ilgili olduğunu düşünmüyorum yani. Öyle efendim çok zengin dolayısıyla efendim hırsızlık yapmaz. Hayır efendim yani. Ne yazık ki. Evet. Öyle değil. Çok fakir. Dolayısıyla fakir insan mutlaka bir şekilde birinden bir şey alacaktır. Öyle değil. Demin en başa dönersek eğer galiba sonunun en önemli kısmı da o olacak. Herkesin kendi polisini yanından ayırmaması lazım. Aslında o polis isteseniz de yanınızdan ayrılmıyor da. Azıcık kulak kabartmak gerekiyor şöyle zaman zaman bir kulak. Evet. Bir de o vicdanın bir şeyi var, besini var. Nasıl bedenin bir besini var. O vicdanın sesinin kısılmaması için sizin azıcık onu beslemeniz gerekiyor. Eğer beslemezseniz o yavaş yavaş sesi kısılıyor. Bir süre sonra küçücük bir şey haline gelir. Vızıltı gibi duymuyorsunuz da. Onun için ruh kolay kolay, vicdan da kolay kolay aslında ölmez. Çok uzun süre bekler, sabreder, açlığa dayanır. Ama çok çok çok ihmal ederseniz yani Allah'ın dediği gibi kalpleri kararmıştır.
Katılaşmıştır.
Efendim katılaşır. Geri döndürmesi zor bir hal alabilir. Onun için o besini ihmal etmemek lazım.
Tabii. Sürekli dikkat, tabii. Sabır gerekiyor inşallah.
Hem dikkat, hem sabır, hem de didinip takviyeye devam.
Evet, tabii. İnşallah. Evet, var mısın ilave edeceğim bir şey?
Geldi kısımla programımızın.
Evet. Çok güzel bir sohbet oldu hakikaten. İnşallah tekrar ağırlamak isteriz sizi. Çok doyurucu, böyle güzel fikirleriniz de maşallah, akıl dolu. İnşallah çok sayıda sizin gibi insanlar böyle bu pozisyonlarda çünkü önemli bir görevimiz var hakikaten. İnsanlar çok faydalı olacak, vesile olacak bir durumdasınız.
Yapmaya çalışıyoruz.
Evet.
Herkesi de bizim tabii bu federasyonumuz sadece kendi içinde kapalı bir kutu değil.
Evet.
Bizi ziyaret edebilirler. Eğitimlerimize katılabilir. Birçok yaptığımız işi herhangi bir bedel almadan tamamıyla insanların faydasına yapmaya çalışıyoruz. Maşallah. Bunlara katılabilirler.
Tabii.
Mutlu oluruz. Bir kişi dahi eğer farklı düşünürse bizi dinledikten sonra bizim için en önemli vesile bu olur.
Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
Çok sağ olun.
Çok teşekkürler. Sağ olun. Bir programımızın daha sonuna geldik. Çok değerli bir konuğumuz vardı. Sayın Halil Çiftçi Beyefendi. Gelecek hafta başka bir konuğumuzla birlikte olmak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.
İyi akşamlar.
Yani burada Kore'de çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi Eşit Üniversitesi.
Laflara dağılık için. Sen kapkaranlığı çalıştın. Şu kadar